Ayrım 5.
Sınıf öğretmenlerine işitme engelli öğrencileri tanımada yardımcı olabilecek bazı öneriler. 1. Sürekli olarak dikkatsiz görülürler. 2. Sorulara çok yavaş cevap verirler. 3. Genellikle soruları ve sözcükleri öğrenmek için ne sorusu sorarak tekrar ettirirler. 4. Bir şey söylendiği zaman kaşlarını çatar, alınlarını kırıştırırlar. 5. Başkaları kendisiyle konuşurken başını özel bir durumda tutar, kulaklarını konuşana çevirir. 6. Sesin geldiği yönü tayin etmede ve birinin sesini tanımada yetersizlik gösterir. 7. Konuşmasında bazı sesleri atar ve değiştirir, basit bir sözcüğü yanlış söyler. 8. Olağan dışı yüksek ve düşük bir ses tonuna sahiptir. 9. Kulak çınlaması ve gürültüden yakınır. 10. Kulaklarında bozukluk ve şişme görülür. 11. Sık sık kulak ağrısından yakınır. 12. Çevresindeki sesli şeylerle az ilgilenir, seslere karşı belirgin derecede duyarsızlık gösterir. Bu tanımlamalar ile öğrencilerin işitme engelleri tespit edilip tedavilere başlanılabilir. Öğretmen, yukarıda sıralanan özelliklerden birkaçına sahip olan ve durumundan şüphelendiği öğrenciyi İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne okul müdürü kanalı ile bildirir. Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları adı geçen öğrenciyi odiyometrik incelemeye alır ve durumu açıklığa kavuşturarak gerekirse doktora sevk eder. İşitme engelli olduğu belirlenen öğrenci 1198 sayılı genelge doğrultusunda kaynaştırma eğitimine alınır. Sınıf öğretmenine öneriler. 1. İşitme engelli öğrenciler sınıflarında ön sıralarda oturtulmalı, sık sık sorular sorularak konu ile ilgisinin sürekli olması sağlanmalıdır. 2. Öğretmen söz konusu öğrencilerin aileleriyle işbirliği içinde olmalı. 3. İşitme engelli çocuk sınıfta yokken sınıfa onun problemi ve arkadaşlarının ona nasıl davranması gerektiği anlatılmalıdır. 4. Çocuk sınıfta her türlü etkinliğe katılmalıdır. 5. Öğretmen sınıfta topluca soru sorduğunda çocuğun bunu anladığından emin olmalıdır. 6. Öğretmen işitme engelli çocukla konuşurken kısa ve basit cümleleri kullanmalıdır. 7. Çocuğun işitmesinde veya dikkatinde dalgalanmalar olabilir. Bazı günler daha iyi işitip daha dikkatli olabilirler. 8. İşitme engelli çocukla konuşurken öğretmen yüzünün gölgede kalmamasına, ışıklı olmasına dikkat etmelidir. 9. Yarım konuşmalardan ya da anlaşılmaz sesler çıkarmalardan ağız içinde konuşmamaya dikkat edilmelidir. 10. Bazı çocuklar kelimeleri açık olarak ifade etmekte güçlük çekerler. Öğretmen çocuğun dudaklarını izleyerek anlamak zorunda kalabilir. 11. Çocuk kelimeleri tam söyleyemez ise bile bazı sesleri çıkararak tepkide bulunabilir. Öğretmen çocuğun çıkarabileceği seslerden başlayarak ses çıkarması için teşvik edilmeli, daha sonra çocuğa onun seslerini ve söylediği kelimeleri doğru telaffuz ederek yeni kelimeler yapmasına yardımcı olmalıdır. 12. Çocuğun doğru olarak söylediği kelimelerden sonra öğretmen onu ödüllendirmek için memnuniyetini bildirir ifadeler kullanmalı, çocuğu teşvik etmelidir. 13. Öğretmen elindeki nesne hakkında konuşuyorsa çocuk hem eline hem de dudaklarına aynı anda bakamayacağı için ona önce ellerine sonra da dudaklarına bakması için zaman tanımalıdır. 14. Öğretim yöntemleriyle değil diğer konular hakkında öğretmen her zaman rehberlik ve araştırma merkezinden yardım isteyebilir. C. Görme engelli çocukların kaynaştırma yoluyla eğitimleri. Tanım. Görme engeli, halk arasında görme gücünden yoksun olmak şekilde tanımlanmaktadır. Görme engellileri de iki ana gruba ayırmak mümkündür. 1. Hiç görmeyenler, körler. 2. Az görenler. Hiç görmeyenler, körler. Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1 bölü 10'dan aşağı olan görme gücünün 10'da 9'unu yitirmiş, eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanmasına imkan olmayanlara kör denir. Az görenler. bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi, 1 bölü 10 ile 3 bölü 10 arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim ve öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayanlara az gören denir. Eğitimlerinde göz önüne alınacak hususlar. Sınıfında görme engelli çocuk olduğunu tespit eden öğretmen, ilk iş olarak çocuğun bir göz doktora muayenesini sağlamalıdır. Okul müdürlüğü, il rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne gerekli duyuruyu yaparak çocuğun eğitimi için gerekli tedbirler alınır. Bu çocuklar için alınacak tedbirlerin başında çocuğun gözlük sahibi olmasının sağlanması ve sınıfta ön sıralara oturtulması gelir. Çeşitli nedenlerle özel eğitim kurumlarından yararlanamayıp da normal sınıflarda kaynaştırma eğitimine alınan görme engelli çocukların eğitimlerinde sağlam olan diğer duyularından ve mevcut görme kalıntısından yararlanarak çocukta kişiliğin geliştirilmesi ve sosyal uyum sağlanması konusuna ağırlık verilmelidir. Özürlüler arasında en dezavantajlı özür görme özürlüdür. Okul yaşına girildiği zaman görme gücü geniş ölçüde öteki duyulara hükmeder. Gözün yapısal ve görevsel üstünlükleri yüzünden dış dünyadan sağlanan duyumların nitelik ve anlamlarına onunla kestirebilmek çok daha kolay olur. Gözün sağladığı büyük avantajlardan yoksun olan görme engelli, birey özellikle sosyalleşme açısından akranlarının bulunduğu çizgiye gelemeyecektir. Görme engelli çocuklarda taklit ve gözlem eksikliği nedeniyle ve bazı çocuklarda da körlüğe eklenen bedensel ve ruhsal problemlerden dolayı iyi bir sosyal alışkanlık kazandırmak, uygunsuz sosyal alışkanlıkları gidermek için öğretmenin çok çalışması gerekecektir. Konuşulan kimseyi sessizce dinleme, basit talimatları doğru olarak yerine getirme, okulda düzen ve kurallara uyma kazandırılacak davranışlar arasındadır. Yine düşünmeyi öğrenmek, güvenilir olmak, güçlüklerden kaçmamak, sorumluluk almak ve durumlarını olduğu gibi kabul etmek, karar vermek, bir plan halinde çalışmak ve benzeri konular bu çocukların eğitimlerinde göz önünde bulundurulacak ve üzerinde durulacak konulardır. Okul hayatının ilk günlerinde bazı görme engelli çocuklar kendi kendilerine hareket etme, meşgul olacak bir şeyler bulmada oldukça çaresiz kalırlar. Bu çocukların gruba katılmaları, bağımsız hareket etmelerini sağlamak için gerekli yardım yapılmalıdır. Görme engelli çocuğun eğitim ve öğretiminde bağımsızlık ve kendine dayanma alışkanlıklarını kazandırmak özel bir önem taşır. Sınıfta çocukların kendi kendine kullanabilecekleri araç ve gereçler bulundurulur. Bunlar görme engelli çocuğun ihtiyaç duyduğu zaman rahatça bulabileceği belli yerlerde tutulur. Özellikle sosyal derslerde görme engelli çocuklar için teyp kasetlerinden yararlanılabilir. Konular kasete aktarıldıktan sonra öğrencinin bu kasetlerle imtihanlara hazırlanması sağlanabilir. Görme engellilerin eğitimlerinde belli başlı ilkeler. 1. Sağlam kalan duyu organlarını en iyi ve uygun şekilde kullanmaları için duyuların eğitimine özel bir önem verilmelidir. 2. Bağımsız hareket edebilmeleri ve kimseye bağımlı olmamaları için hareket serbestliği eğitimine sürekli olarak devam edilmelidir. 3. Kazandırılacak kavramlarla o nesnenin kendisi ve modeli incelettirilmeli ve varlıklarla ilgili olarak sözlü açıklamalarla pekiştirilmelidir. 4. Eğitim ve öğretim mümkün olduğunca ferdileştirilmelidir. 5. Sınıftaki her görme özürlüğe ders aracı sağlanmalıdır. 6. El ve özellikle parmakların duyarlılığının korunması için ve geliştirilmesi için temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılması gerekir. 7. Görenlerle işbirliği yapmaları, sosyal ilişki kurmaları ve sürdürmeleri gerçeğine inandırılmaları gerekir. 8. Boş zamanlarda yapacakları çalışmalar için çeşitli beceriler kazandırılmaları gerekir. 9. Öğrenciye gerçekçi bir benlik kavramı kazandırılmalı ve kendine güveni sağlanmalıdır. 10, görme özürlüler için normal ilkokul programı esas alınır. D. Ortopedik engelli çocukların kaynaştırma yoluyla eğitimleri, tanım. Çeşitli nedenlerle bir organını veya fonksiyonunu kaybetmiş ve bütün düzeltmelere rağmen iskelet, eklem, sinir sistemi ve kaslardan eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanamayacak ölçüde sakatlanmış olanlara ortopedik engelli denir. Çoğu zaman ortopedik özürlü kimselerde tanımda yer alan bozuklukların birkaçı birden yer alır. Ortopedik engelli çocukların eğitim-öğretim hizmetlerinden faydalanmaları, durumları el verdiği ölçüde normal okullarda ve normal sınıflarda yapılmalıdır. Zaten ülkemizde ortopedik özürlüler okulu sadece Ankara ve Samsun'da mevcuttur. Bu yüzden ortopedik özürlü çocukların normal okullarda kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretim görmeleri hem bireyin sosyal yönden gelişmesi açısından faydalı hem de zorunludur. Ortopedik engelli çocuklarda görülen bazı özellikler. Ortopedik özürlü çocukların büyük çoğunluğunda iskelet ve devimsel bozukluklar belirgin şekilde görülür. Bu belirtileri 3 ana grupta toplamak mümkündür. 1. Fiziki belirtiler. Bel kemiği ve omurga çarpıktır. Omuz ve kalçalar aynı hizada değildir. Kol ve bacak uzunlukları farklıdır. Bedenin duruşları ve vaziyet alışları normalden farklıdır. Kol, bacak, diz, dirsek, omuz, boyun, omurga, el deformasyonlarına sık rastlanır. 2. Devimsel davranış belirtileri. Denge bozuklukları, motor koordinasyon zayıflığı, yürüyüş bozuklukları. 3. Sık sık rastlanan şikayetler. Genellikle sırt, kol, eklem ve adale ağrılarından şikayet ederler, çabuk yorulurlar. Eğitimlerinde göz önüne alınacak hususlar. 1. Ortopedik özürlü çocukların durumu mümkün olduğu kadar erken belirlenmeli, çocuğun psikolojik, sosyal ve tıbbi bir incelemesi yapılmalıdır. 2. Çocuğun sahip olduğu genel ve özel yetenekler belirlenmeli ve ona göre uygun yöntem ve araçlar sağlanması yoluna gidilmelidir. 3. Ortopedik özürlü çocuğun sosyal ve ekonomik durumu ile yakın çevresinde bulunan kişilerin özüre karşı tutum ve tavırları bilinmelidir. 4. Ortopedik özürlünün eğitim yeri belirlenirken bölüm, sınıf, sınıfta oturacağı yer, özürün türü ve derecesi göz önüne alınmalıdır. 5. Ortopedik özürlü çocuklar mümkün olduğu kadar normallerle birlikte eğitim görmelidir. 6. Özel araç ve gereçler sağlanmalı ve eğitiminde yararlanılmalıdır. 7. Ortopedik özürlü çocuğun eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için kendisine ve ailesine sürekli ve etkin bir rehberlik hizmeti verilmelidir. Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencilerin ailelerine yapılacak rehberlik hizmeti. Özel eğitimde aileye yapılacak rehberlik normal okullarınkinden daha çok önem kazanmaktadır. Aile bireyleri çocuğun özüründen dolayı değişik bir hava içinde olabilirler. Pek çok aile olup bitenden dolayı kendisini suçlu hisseder. Bazı aileler özürlü bir çocuğu kendilerine yakıştıramaz ve kabul etmek istemezler. Bazıları ise yaşadıkları suçluluk duygusundan dolayı çocuğu aşırı koruma gibi bir tutum içine girebilirler. Problemin gerçek mahiyetini bilemeyen aile endişe içinde paniğe kapılabilir. Nereye başvuracaklarını bilemez, çaresizlik içinde olabilirler. Tüm bu saydıklarımız özel eğitime muhtaç çocukların aileleri için aile rehberliğini daha bir önemli ve zorunlu hale getirir. Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetini yürütecek kurum ve kuruluşlar, İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Okul İdaresi, Okul Rehberlik Servisi ve sınıf öğretmenleridir. Anne babalar okuldan ve dolayısıyla rehberlik çalışmalarından bir takım beklentiler içinde olurlar. Özel eğitime muhtaç çocuk, velilerin ortak isteklerinden birisi problemin ne olduğunu bilmek istemeleridir. Bundan sonra ise ne olacağını öğrenmek isterler. Çocuğun bundan sonraki hayatı nasıl olacaktır? Eğitim görebilecek midir? Bir meslek edinebilecek midir? Bu ve bunun gibi sorular velilerin kafasına en çok takılan sorulardır. İlgili kişiler ve kurumlar bu sorulara nedenli, gerçek ve dikkatli cevap verirlerse sonuç o denli iyi olur. Neler yapılabilir? Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetlerinin ilk önce ailelerin eğitimiyle başlaması gerekir. Öğretim yılı boyunca ayda bir olmak üzere öğrencilerin velileri toplantıya çağrılır. Toplantıda rehberlik araştırma merkezi, okul idaresi ve sınıf öğretmenleri hazır bulunur. Velilere kaynaştırma eğitimi, özel eğitim özürlü çocukların özellikleri gibi konularda bilgiler verilir. Gerekirse basılı kaynak ve broşür dağıtılır. Ailelere yapılacak toplu görüşmeler, konferanslar, gösterilecek filmler veya verilecek broşürler çoğu kez aileye kendi çocuğunun adını, aileyi açığa çıkarmadan özürün mahiyetini, alınması gereken tedbirleri ve bu konuda aileye düşen görevlerin neler olduğunu, ailenin okul ve sınıf ile nasıl işbirliği yapması gerektiğini açıklama fırsatı vermektedir. Ayrıca veliler arasında yapılacak küçük grup toplantıları onların birbirlerine yardımcı olmalarına fırsat hazırlamakta ve verimli olmaktadır. Rehberlik hizmetleri okulun tümünü ilgilendiren ve hepsinin katılımını gerektiren bir hizmettir. Okulun müdüründen hizmetlisine kadar herkesin inanarak katılması sağlanmadığı takdirde harcanan emek ve zaman boşa gidecektir. Bu havanın yaratılması okul müdürüne ve rehberlik servisine düşmektedir. Okulda rehberlik gerçek ihtiyaç olarak hissettirilmelidir. Gerek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde ve gerekse aile rehberliği konularında il rehberlik ve araştırma merkezi sürekli okullarımızın yanında olacak ve işbirliği içinde olacaktır. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin kaynaştırma eğitimindeki yetki ve sorumlulukları. İl düzeyinde özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların kararlaştırılması ve bu çocuklar için gerekli rehberliğin yapılması, duygu ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla yapılacak özel terapi hizmetlerinin yönetilmesi ve her öğretim yılı başında yapmış olduğu tarama, test ve inceleme çalışmaları sonunda özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerine yönelik önemli görevleri yürütür. Ayrıca bakanlık emirleri doğrultusunda alt özel sınıf ve kaynaştırma eğitimi etkinliklerini takip eder. Rehberlik ve araştırma merkezi okul rehberlik servisleri ile koordineli olarak çalışır. Özürlü çocukların eğitiminde aile rehberliği. Özürlü çocuklara ilişkin çalışmalar uzun yıllar boyunca yalnızca çocuklara ve onların gereksinimlerine yönelmiş, aile rehberliğine çok az yer verilmiştir. Özürlü çocukların eğitiminde anne babaların ve diğer aile fertlerinin önemi çok fazladır. Bugün artık anne baba rehberliği ve eğitimi çocukların eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir. Anne babalar çocuklarının durumu, özellikleri ve ileride neler yapabilecekleri konusunda doğru bilgiler aldıkları ve çocukların eğitimine katkıda bulundukları ölçüde hem onların ihtiyacına cevap verebilmekte hem de kendilerini psikolojik olarak rahatlamış hissetmektedirler. Öncelikle aile rehberliğinin neden gerekli olduğunu açıklayalım. 1. Aileyi en küçük sosyal grup olarak düşündüğümüzde, aile içinde anne, baba ve çocukların yoğun bir iletişim içinde olduğunu görürüz. Özel eğitime muhtaç çocuğun özelliklerinin iyi tanındığı ve kabul edildiği bir ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olacaktır. 2. Anne babaların çocuklarıyla etkileşimi çok yoğun ve içtendir. Uzmanların ve tüm eğitim personelinin çocuklarla ilişkisinin anne babalarınki kadar yakın ve içten olabilmesi çok zordur. Ayrıca uzmanlar çocuğu gözlerken onun doğal ortam olan ev ortamının dışında gözlemek mümkün olmayabilir. Bu nedenlerle anne babaların çocuklarına ilişkin gözlemleri bizler için çok önemlidir. Çocukların okul ortamında öğrendikleri bilgi ve becerilerin ev ortamında da aynı tutarlılık içinde sürdürülmesi, okul ve ev eğitiminin süreklilik ve paralellik içinde olması yönünde de çok önemli bir noktadır. Okul ve ev eğitiminin tutarlı ve paralel olduğu durumlarda çocuklarda çeşitli becerilerin gelişimi çok daha hızlı ve kolaycı olmaktadır. 3. Çocuğun okulda kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yapılarak pekiştirilmesi, eğitim sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından da gereklidir. Özellikle bugün ülkemizde özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim veren kurumların sayıca çok az olması, ayrıca bu kurumlarda çalışan personelin sayıca yetersiz oluşu da ailelerin eğitilerek çocukların gelişimine katkısını bir gereksinim haline getirmiştir. Anne babaları eğiterek çocukların gelişiminde onlardan yararlanmak, bu alanda çalışan personel sayısına katkıda bulunmak açısından faydalı olacaktır. 4. Ayrıca ailelerin belli aralıklarla bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve uygulamalarını paylaşmasını amaçlayan anne baba grupları da anne babaların psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı olmaktadır. Davranışsal yaklaşıma dayalı aile rehberliği çalışmaları son yıllarda yaygınlıkla kullanmaktadır. Eğer davranışlar düzeltilecek, değiştirilecek veya geliştirilecek ise bu iş davranışın ortaya çıktığı ortamda olmalıdır. Bu genellikle terapi odası değildir. Olmamalıdır da. Bu nedenle çocuklarla çalışan terapistler davranış oluşurken oluştuğu çevrede ve ailelerle birlikte çalışmalıdır.